Merhaba sevgili seyirciler, ben James Mümbül.
Ben Barış Çankı.
Yeni bir oto gündemle karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi sizlere teşekkürle başlayalım. Emoji dahi olsa gönderiyorsunuz, bu videoyu paylaşıyorsunuz ve izlenmemizde YouTube algoritmasının öne çıkmamızda yardımcı oluyorsunuz. Bu açıdan hepinize teşekkür ediyoruz. Donanım Haber otomobil editörü Barış Çankı ile beraberiz. Yine bize haftayı otomotiv gündemini değerlendireceğiz. Efendim bu hafta Chery ile başlayacağız. Güzel bir haberimiz var bence.
Yine gündemimiz yoğun. Hızlıca giriş yapalım gündeme. Yine dediğin gibi başta Chery'den bir Fullwing serisinden bir SUV modelimiz var. Onun dışında Türkiye'de satışa sunulan yenilenmiş yeni modellerimiz var. Bunlardan bir tanesi makyajlı Renault Austral. İkincisi Türkiye'ye özel motorla geldiği söylenen, onu zaten konuşacağız haberde, BMW X3'ün 20 versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu. Onun dışında Tesla'nın o merakla beklenen, evet, Çin'de özellikle uzun aks mesafeli, uzun gövdeli versiyonu tanıtıldı. Onunla ilgili haberimiz var. Şöyle hızlıca istersen gündemimize Chery ile beraber başlayalım.
Buyur.
Başta dediğim gibi Chery'nin Fullwing serisi var. Fullwing serisi Çin'de oldukça popüler olmaya başlayan bir seri. Daha öncesinde de var ama özellikle son zamanlarda çıkardığı yeni modellerle beraber, sedan modeller ve SUV'lerle beraber tasarım noktasında popülerleşmeye başlayan bir seri. Bu Fullwing T11 isimli bir SUV modelini tanıttı. Bu SUV daha çok böyle büyük boyutlarıyla dikkat çeken, geniş ailelere hitap eden bir hibrit sisteme sahip bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Genelde işte Chery'de Türkiye'deki versiyonları da, Türkiye'deki modelleriyle beraber işte orta segment, orta sınıf SUV'ler görüyoruz ama burada işte Tiggo 9 gibi, Tiggo serisindeki o 9 modeli gibi Fullwing serisinde de T11 isimli büyük bir SUV ile karşımıza çıkacak. Daha resmi olarak tanıtılmadı ama biliyorsun Çin'de tanıtılacak, piyasaya sürülecek her model öncelikle bir satış lisansı almak zorunda. Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'ndan. Bakanlıkta bu onay sürecinden geçen araçların teknik detaylarını ve fotoğraflarını paylaşıyor. Bu T11 modeli de bakanlığın sayfasında böyle resmi olarak ortaya çıkmış oldu. Büyük boyutlu bir araç demiştim. 5205 mm uzunluğa sahip. Gövde uzunluğu oldukça yüksek ki aracın zaten fotoğraflarına baktığında da net bir şekilde büyük, geniş ailelere hitap eden bir otomobil olduğunu net bir şekilde belli ediyor. 1998 mm'lik bir genişliği var. Yani neredeyse 2 metrelik bir genişlikten bahsediyoruz. 3120 mm aks mesafesi var. Bu 3 metrenin üzerinde 3.2-3.15 metrelik aks mesafelerine genelde %100 elektrikli araçlardan biraz aşinayız. Hani onlar aks mesafesi konusunda biraz daha altyapılarından dolayı şey oldukları için, cömert oldukları için, ama bu model de aslında burada aks mesafesinden bile ne kadar heybetli olduğunu belli ediyor. Bakanlık tarafından paylaşılan diğer detaylardan bir tanesi de aracın ağırlığı ile ilgili. Boş ağırlığı, ki büyük bir araç olduğu için 2452 kilogramla 2635 kilogram arasında değişiklik gösteriyor. Tasarım noktasında özellikle biz haberi yazdıktan sonra yorumlarda TOG'a çok benzetildi. Baktığın zaman hani arka tasarımdan dolayı büyük ihtimalle ben böyle olduğunu düşünüyorum. Arka tarafta böyle boydan boya uzanan bir ince stop lambaları var. İnce bir ışık imzası kullanılmış. Bu tarafta belki biraz TOG'a benzetilmiş olabilir ama ön tarafta hani TOG'la çok da ilgisi olmayan,
evet,
bir model olduğunu Range söylemek lazım.
Range Rover'a daha çok benzeyen, ben hani illerde
evet,
de benzeteceğim.
Evet, gerçekten o noktada biraz şeyi de olabilir. Çünkü zaten hani Çin pazarında özellikle şey olan, ortaklık yapan taraflar olduğu için Chery ve işte Jaguar Land Rover, uzun yıllar süren ortaklıkları var. İşte altyapılar olsun, araç paylaşımı olsun. Aynen, birçok şeyleri olduğu için bu noktada zaten tasarım noktasında da belki hani bu noktada bir benzerlik görmek çok da şaşırtıcı olmayacaktır. Böyle güzel bir tasarım var. Fullwing serisine özel ön tarafta bir beyaz arka plana sahip ya da açık renkli arka plana sahip bir logo kullanılıyor. Böyle siyah, mat siyah bir zemin üzerine oldukça güzel görünüyor bu logo bana göre. İnce, senin de biraz hani bu Land Rover modellerine benzettiğin, benzerliği sağlayan bu ince aydınlatmalar, LED aydınlatmalar onların etrafında kendini gösteriyor ve gördüğüm kadarıyla o logo üzerinde o farları birbirine bağlayan ince bir ışık imzası mevcut. Ama otomobilin asıl tasarımını gösteren ön tarafta o büyük panjur, dikey krom şeritlerden oluşan büyük panjur kendisini gösteriyor. Otomobilin özellikle bu alttaki alt hava girişiyle beraber, ki dikey aydınlatmalarla, dikey hava girişleriyle beraber birleşiyor. Bunların hepsi kombin ettiğinde otomobili zaten 2 metre bir genişliğe sahip ama olduğundan çok daha geniş ve heybetli gösteren bir tasarım olduğunu söylemek lazım. Onun dışında yan tarafa baktığımızda zaten otomobilin o ön çamurluklar ve yan aynalarda bulunan kameralar otomobilin gelişmiş sürüş asistan teknolojilerine biraz atıfta bulunuyor. Çok bunlarla ilgili henüz açıklanan bir detay yok ama bu araçta bunların gelişmiş sürüş asistan teknolojilerinin 360 derece kamera sisteminin bulunacağına ilişkin ipuçları veriyor bize. Jantlara baktığımızda otomobilin boyutlarına göre, ya jantlar aslında küçük değil, açıklanan verilere göre 20 veya 25 inçlik, 21 inçlik jantlar var ama otomobilin genel olarak hatlarına baktığında buna göre bile bu 21 inçlik jantlar bile küçük kalmış gibi görünüyor açıkçası tekerlekler. O yüzden proporsiyona göre biraz farklı görünüyor. Biraz gözün alışması lazım. Aşina olduğumuz o proporsiyonları çok oturtamamışlar sanki burada ama genel olarak otomobilin görüntüsü güzel. Özellikle o yan tarafta uzanan yüksek omuz çizgisi gerçekten güzel göstermiş ki zaten taban hattının da arkaya doğru düz bir şekilde gelmesi otomobilin hem bagaj hacmi açısından hem de arkada oturan yolcular açısından çok iyi değerler vaat ettiğini bize net bir şekilde gösteriyor. Kaputun altına baktığımızda hibrit bir araç olduğunu söylemiştik ama şöyle bir hibrit, bildiğimiz klasik hibritlerden farklı, EREV olarak kısaltılan, şöyle söyleyebiliriz, arttırılmış menzilli ya da uzatılmış menzilli elektrikli araç. Nedir bunlar? İşte mesela Türkiye'den şunu örnek verebilirim, Nissan'ın e-Power sistemi. Nasıl oluyor bu? Araçta bir elektrik motoruyla tahrik var, benzinli motor da var ama tahrik sistemini, yani tekerleklere gücü vermiyor, doğrudan iletmiyor, tekerlekleri hareketlendirmiyor. Sadece gerektiğinde ihtiyaca göre bataryaya elektrik sağlayan veya doğrudan motora elektrik motoruna güç sağlayan bir benzinli motor, jeneratör görüyor burada. O yüzden aslında uzatılmış menzilli elektrikli araç deniyor bunlara. Buradaki içten yanmalı motor 155 beygir güç üretiyor tek başına. 1.5 litre hacme sahip. Burada jeneratör görevi gördüğünü söylemiştim bu motorun. 180 km saat olarak açıklanan bir son hızı var aracın ve lityum demir fosfat batarya ki Çinlileri lityum demir fosfat batarya ile özdeşleştirdik. Avrupalılar her ne kadar bu lityum demir fosfat bataryaya dirense de son dönemde görmeye başladık. Ya Çinlilerle işbirliği yaparak ya da farklı yine Çinli üreticilere ürettirerek, buradaki batarya devlerine ürettirerek lityum demir fosfata yavaş yavaş uygun fiyatlı modellerde geçmeye başlıyorlar ama Çinlilerde özellikle lityum demir fosfat batarya olmazsa olmaz artık. Bu otomobilde de aynı bu şekilde bu detayı görüyoruz. Yani açıklanan batarya kapasitesi, menzil değerleri şu an açıklanmış değil ama konuşulanlara göre, yerel medyada konuşulanlara göre 200 km saf elektrikli sürüş menziline sahip olacağı söyleniyor ve 1300 km'nin üzerinde toplam menzil, yani işte yakıt deposu doluyken, bataryası doluyken 1300 km'nin üzerinde menzil vaat edeceği söyleniyor. Bakalım ilerleyen süreçte zaten tanıtılmasıyla beraber diğer tüm detaylar belli olacaktır. Chery tarafında yine aslında böyle SUV modeller kendini göstermeye, gelmeye devam ediyor diyebiliriz.
Evet, ağzına sağlık. Çok güzel özetledin doğrusu. Ben hemen tasarım, o bahsettiğin konuyu söyleyeyim. Evet, Land Rover diye benzetmiştim ama bir de tabii o aşağı inen bahsettiğin tampondaki, daha doğrusu önde böyle aşağı tampona doğru inen dikey çizgiler ve alttan da yukarı doğru gelen böyle gülümseyen gibi veya işte belki de bıyık gibi de düşünelim onu. Alt zaten bakarken aklıma şey geliyor. Bu arabalar çizgi filmi var ya, onlar geliyor bazen. Hani böyle gerçekten gözleri biliyorsun şeyde değil, o farlarda değil de camlarda ya o arabalarda. Lightning evet. McQueen'de falan işte, neyse oradaki şey de aklıma geliyor. Her neyse, orada gördüm bir taraftan sanki böyle Rolls Royce mudur, hani biraz ona da benziyor. Yani hakikaten lüks bir şeyi var. Fakat arkaya giderken yine bir klasik çelit olayı, yani bence lastikler senin söylediğin gibi küçük mü diye düşündüğünce, ki zaten normalde de ince olduğundan, daha içeride kaldığından Jayco'da ve Chery'de bazı modellerde konuşuyorduk bunu. O yüzden ne görüyoruz? O gene var demek ki. Yani orada bir şeyi gene hissediyoruz. Bence arabanın önüyle arkası arasında, buradan baktık ki zaten hani ki biri arka fotoğraf, biri de bu yandan fotoğrafı var. Bilmiyorum, belki başka çıkacak mıdır. Ama bu ikisine baktığın zaman, daha doğrusu bu ön tarafla arka tarafa baktığında, arka o bitiş çizgisi dediğimiz yerde sanki orası böyle o eski Japon otomobillerinin bir şeyini, hissiyatını görüyorum böyle. Orada sanki farklı bir tasarım havası var da önde farklı bir tasarım havası varmış gibi duruyor. O yüzden ben ikisini tam bir, yani güzel mi güzel ama ikisi tam birleşiyor mu dersen bana göre değil. Tam birleşmiyor gibi ama belki hani başka bir fotoğraftan baktığımızda, tam yandan bir fotoğraftan baktığımızda belki böyle...
Evet, çok açıyor.
Evet, yani öyle bir şey olabilir. Fakat heybetli duruyor. Arkadan da dediğin gibi arka yüzüne baktığımız zaman, fotoğraf şeyinde aracın arka yüzüne de baktığımızda Hatta Cem mi görüyorum orada bilmiyorum. Cem mi yazmış? Yani artık yapay zeka mı doldurmuş onu bilemiyorum ama orada bildiğin hani kenarda altta sol altta sanki Cem yazıyor. Hani mücevhere mi çevirdiler bunu işte ya da Fulbin öyle bir şey mi demek bilmiyorum. Ama buradan da heybetli duruyor. Hakikaten büyükmüş yani o böyle bakınca bu kesin 7 kişilik bir araç olacağı hani böyle ne bileyim yani böyle bakınca insana o geliyor. Yani bu diyorsun bunun içine
Evet, büyük bir araç.
doldur doldurabildiğin kadar diye şey geliyor. Togg'la aynaya bile baktığında ayna bile küçük kalıyor arabada yani. Onu görüyorum ben. O yüzden enteresan geldi bana bilmiyorum. Şeyi merak ediyorum. Hakikaten elektrikli olmayıp da bu aks mesafesi falan enteresan ama bizim jeneratör motor meselesinde ben nedense hala sıcak bakamıyorum. Bana göre yani bu geçiş sürecinde dertli işler yani ki zaten problemler de çıkıyor yani bu işte şarj edilebilir hibrit araçlarda olduğu gibi. Yani onu da koyuyorsun, bunu da koyuyorsun. Yani ya Toyota'nınki gibi böyle çok verimli bir şey olacak. Hibrit derken öyle olacak. Şarj edilebilir hibrit değil de yani diğer türlü hibrit olacak. Böyle çok beni onunla uğraştırmayacaksın. Yarın bir gün bozulursa sanayide beni dolaştırmayacaksın. Ama bir taraftan da jeneratör diye diğer motoru da koyacaksın. Onun da gürültüsünü çekeceğim. Onun da derdini çekeceğim. İşte elektrikli motor var tamam onunla da gideceğim. Yarın bir gün birine bir şey olsa beni yolda bırakır mı? Yani ya da işte arıza ile olduğu zaman hangisiyle uğraşacağım? Bana göre oralar biraz sorunlu. Ha tabii güzel mi? Fiyatı da güzel kesin gelir. Yani ona da şüphe yok. Vergiyle kötüleştirilir ancak. Yani başka türlü olmaz. Volkswagen CEO'sunun derdini biliyoruz yani. Adam söylemiş ya kardeşim bu fiyatlarla Çin'de nereye gidilir diye adam çünkü söylüyor. Mücadele şu
Ya
karşı.
Volkswagen'e bile gerek yok. Zaten
Ha,
BYD'nin
değil mi? Evet.
şeyi de BYD
Doğru.
tarafından da Çin'deki fiyatlara çok yüksek eleştiri gelmişti. Hani biz bir fiyatla otomobil çıkarıyoruz. Ardından işte daha büyüğünü daha ucuza yapıyorlar. Şimdi bunlarla hani nereye kadar gidebiliriz bu şekilde? Bunun sürdürülebilirliği yok şeklinde bir açıklama yapmıştı. Senin dediğin gibi benzer bir şey Volkswagen tarafından geldi. Böyle bir isyan geldi yani. Hani Çin pazarı artık kendini açtı, ne yapabiliriz şeklinde. Bakalım yani sürekli yeni modeller çıkıyor. Yani Chery tarafına baktığında farklı serilerin altında, Chery özelinde değil sadece ama örnek şimdi bu diye
Tabii.
konuşuyorum. Hani farklı serilerde Tiggo serisi, Fullwing serisi, farklı işte markalar bilmem neler deli gibi ya her gün 2-3 günde bir durmadan araba çıkarıyorlar. Hani ya böyle bir pazarda nasıl rekabet edebilirsin?
Evet.
Bakalım nasıl olacak
Beter
ilerleyen
olsun.
süreçte zaten bunu
Abi
göreceğiz.
beter olsunlar abi. Bize yarayacaksa beter olsunlar. Hepsi uğraşsın. Vurun birbirine kırın arkadaş. Ha tabi bak TOG var. Başımıza ne gelir
Aynen öyle.
bilmiyorum. Yani o yüzden çok da bir şey diyemeyeceğim ama bu kolay iş değil yani. Hani böyle uzaktan söylüyorum ama bize yarayacak işler. Yani tabii bu kolay bir piyasa değil yani. Hakikaten Çinli bir yani elektrikli otomobil deyince zaten Çin öyle ama bak adam cayır cayır hani onu da yapıyor, bunu da yapıyor. Benzinli de yapıyor, bilmem ne de yapıyor. Yapıyor yani. Bunu öngörmek tabii çok kolay değil belki ama hani bundan 5 sene önce abi Çinliler şöyle olacak falan desek yani 5 seneden de hatta biraz fazla çıkmak lazım belki ama pek
Evet.
akla gelecek şey değil yani. Şimdi bak bizim akışta program başında söylemiştik. Çinli konuştuğum zaman bak bu hafta da Çinli var diyorduk. 3 sene zannediyorum oldu. Bu hafta da Çinli var diyorduk. Şimdi Çinli var demenin bir esprisi kalmadı yani. Çinli tabii ki var
Her yerde.
yani. Yani adam hani Volkswagen bile olsa Çinli olabilir yani. Öyle bir yere geldik. O yüzden enteresan. Peki çok teşekkürler ağzına sağlık. Hemen sıradaki haberimize geçelim
Ben
madem
teşekkür
öyle. Efendim sıradaki haberimiz de bu sefer Renault Austral. Evet yani hem fiyatı hem özellikleri ve makyajın da etkisi. Ne düşünüyorsun sevgili Barış?
Evet, Austral biliyorsun Kadjar'ın arkasından gelen bir model. Hatta Renault bu tarafta sürekli bir modelini iptal edip farklı bir isimle onun böyle halefini çıkarmasıyla çokça eleştirilen bir marka, Fransız üretici.
Yeter bu
Austral de
kadar
yine bu
falan diye
şekilde.
böyle ben iğrenç bir
Evet.
espriyle getireyim oraya ama hakikaten öyle oldu yani. Hani gerçekten Nissan tarafıyla bu kadar iyi iş yaparken Renault tarafıyla iş yani o zamanlar şimdi hani Nissan tabii artık o da başka bir
Evet.
seviyede ama
Maalesef.
yani nasıl olmuyor diyordum ben o zamanlar ya bu hani Renault bunun bir kısmı değil mi kardeşim diye yani bu nasıl bu kadar başaramaz diyorduk dediğin o eleştiriler doğru. Neyse dur susayım ben artık yeter illallah da çok konuştum.
Estağfurullah. Evet, Austral aslında tanıdığımız bir model Türkiye'den. Zaten satışa sunulmuştu ilk jenerasyonla beraber. Yine jenerasyon değiştirmedi ama bir makyaj operasyonu, kapsamlı bir makyaj operasyonu geçirdi. Türkiye'ye geldiğinde zaten hafif hibrit ve full hibrit motorlarla satışa sunulmuştu. Hafif hibrit versiyonu biraz fazla yakmasıyla böyle geri dönüşler alıyordu. Motorunun biraz fazla yakıt tüketimi olmasıyla. Full hibritte işte tahmin ettiğimiz üzere birazcık böyle işte bütçeye dokunan, birazcık pahalı olmasıyla konuşuluyordu. Ama güzel otomobildi. Ben doğrudan yanılmıyorsam Gökçeada'da lansmanı yapılmıştı ve test etmiştim. Gerçekten yol tutuşunu oldukça beğendiğim bir otomobil olmuştu Renault tarafında. Artık makyaj operasyonuyla beraber tamamen tasarım noktasında ve bazı teknoloji tarafında, donanım tarafında yenilikler oldu. Tasarım tarafında aslında alışık olduğumuz bir yüz. Yani doğrudan bambaşka bir yüze geçiş yapmadı Renault. Rafale'de gördüğümüz o büyük D segment, Coupe SUV modelinde gördüğümüz yeni tasarım diline burada Austral'inde geçiş yaptığını görüyoruz. Bununla neyi gösteriyor? Yani doğrudan şunu söyleyebilirim. Evet, mutlaka şunu diyenler olacaktır. Biz de demiştik daha öncelerde. Uzaktan baktığında bunun bir Renault olduğunu düşünür müsün? Ben açıkçası doğrudan bunun bir Peugeot olduğunu düşünürüm. Yani hani logoyu görmesem, çok böyle uzaktan baksam aracın tasarımına ön taraftan, doğrudan bir Peugeot olduğunu söylerim. Bunun da zaten hani böyle tasarımcının işte transfer edilmesinden sonraki işte çalışmalardan dolayı olduğunu söylemiştik. Peugeot PSA'dan bir tasarımcı transfer edilmişti. Bunda da onun çizgilerini görmek, imzasını görmek mümkün. Şimdi yeni Austral'in makyajlanan versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu. 2 milyon 190 bin TL'den başlayan fiyatlarla giriş yaptı Türkiye pazarına. Tasarım noktasında dediğim gibi böyle daha keskin, öncekinde daha yuvarlak hatlar öne çıkarken bunda yine Rafale'de gördüğümüz gibi daha keskin çizgiler, daha böyle cesur bir tasarım karşımıza çıkıyor. Yine keza arka tarafta da aynı şekilde böyle stop lambalarından gördüğümüz o keskin çizgilerin daha böyle cesur olduğunu, cesur hatlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Motor tarafında böyle bir değişiklik görmüyoruz. Yine motor tarafında hibrit sistemler kendisini gösteriyor. E-Tech Full Hibrit bahsettiğim 1.2 litrelik turbo benzinli motor. 2 elektrik motoru buna eşlik ediyor ve akıllı şanzımanla birlikte çalışıyor. Toplamda 200 beygir güç üretiyor. 0-100 hızlanmasını 8.4 saniyede tamamlıyor. Yakıt tüketimi 4.7 litre. Bunun dışında işte o yine bahsettiğim hafif hibrit versiyonu, 160 beygirlik hafif hibrit versiyonu, CVT şanzımanla kombine edilen versiyonda yine satılmaya devam edecek. Onun dışında böyle iç mekanda da bazı değişiklikler söz konusu. Renault'un yeni modellerinde gördüğümüz o biraz böyle yatık ters L şeklindeki o kokpit, dijital kokpit bu otomobilde de kendisini gösteriyor. Yine Google büyük ekran olarak, tabii ki lansmanda gösterilen büyük ekran olarak OpenR Link multimedya sistemi Google'ın altyapısına sahip, yani Google hizmetlerini entegre olarak çalıştıran, daha tepkisel, daha hızlı bir şekilde ve birçok uygulamayı işte Google Play Store'da indirip kullanabildiğiniz bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Daha öncesinde bu modellerlik geldiğinde burada internet bağlantısı sunmuyordu Renault, ama yanılmıyorsam sonradan bazı yeni getirdiği modellerde bu internet bağlantısını sunmaya başladılar. Onu da belirtmiş olalım. Dediğim gibi böyle güzel güncellemeler var. Donanım tarafında bazı güncellemeler var demiştim. Özellikle dikkat çeken bir şeylerden, güncellemelerden bir tanesi şuydu bu modellerde. Ön taraftaki sütuna, yani sürücünün olduğu sol ön sütuna bir tane kamera yerleştirdiler. Bu kamera üzerinden doğrudan sürücü koltuğuna oturan kişiyi tanımlayıp, yani bir tarama yapıp tanımlıyor ve araçla ilgili birçok ayarı, yani multimedya sistemi olsun, koltuk pozisyonu olsun, işte iklimlendirme kontrolleri olsun, birçok kontrolü buradaki kaydedilen profilden tespit edip o sürücünün kim olduğunu ona göre otomatik olarak ayarlıyor. Araca bindiğinizde gerçekten hani bu en azından farklı kişiler kullanıyorsa, örneğin işte eşiniz kullanıyordur, siz kullanıyorsunuzdur, farklı farklı sirkülasyonun olduğu bir kullanım senaryosunda bence tekrar tekrar bu ayarları yapmak veya multimedyadan doğrudan bir profil seçmek yerine otomatik olarak yapılması güzel bir özellik. Bence böyle bir otomobilde sunulması gayet iyi. Yine 28 tane gelişmiş sürüş asistan teknolojisi var. Seviye 2 otonom sürüş sunuyor. Onun dışında tabii ki daha önceki versiyonda da olan Ford Control dediğimiz arka tekerleklerin yönlendirilmesi, açılandırılması ki otomobilin hem şehir içindeki dönüş kabiliyetine hem de uzun yolda manevra kabiliyetini, yol tutuşunu arttıran bir detay. Ama Ford Control Advanced olarak geliyor. Yani geliştirilmiş bir sistem olarak geliyor. Daha iyi şekilde, daha gelişmiş, daha güzel bir şekilde çalışıyor gibi söyleyebiliriz. Yine Multisense sürüş modlarımız, Eco Comfort sürüş ve kişisel olarak ayarlayabildiğiniz Perso seçenekleri bu otomobilde de kendisini gösteriyor. Fiyatını da söylemiştik. Senin de hemen yorumlarını alalım.
Valla En full'ü acaba ne kadarmış sevgili Barış?
Yani 2.190.000 TL'den başlıyor.
Yani
hemen
şey olarak güzel. Yani 2.190 böyle güzel. Çünkü bence Avustralya'nın senin de dediğin gibi gittiğin lansmanına gittin. Ben o zaman da beğeniyordum aracı ama şimdi çok daha güzel olmuş. Evet, eleştiri ya buna bakınca ne der misin demezsin ama zaten bu değişim bir bana göre şarttı yani. Böyle bir çarpıcı bir değişim Renault tarafı için gerekiyordu. PSA'da da Peugeot'daki o şeyi gördük yani. Nasıl bir etkiyi sağladığını, nasıl bir hani baktığın zaman gördüğünde dediğin gibi ki biz de çekim yaparken zaman zaman gör yani bildiğin arabaya bakıyorsun, dönüyorsun, bakıyorsun arabaya. Yeni ise yani çok görmüyorsun etrafta. O araca çok bakıyorsun. O yüzden bu mesela bence çok güzel bir etki. Yani arabanın albenisi ortaya çıkıyor. Böyle agresif bir tasarımı var. İçinde de zaten güzeldi. İçi de güzeldi. İşte o uçak hani Rafale'deki uçak diyelim şeklini burada da görüyorsun ediyorsun. Bana göre Renault'un dönmesi açısından yani tasarım olarak yeni bir böyle çarpıcı bir tasarım meselesine dönmesi için ideal bir nokta, ideal bir yıl. Hani büyük transfer olduğunu böylece görüyor. Yani hakikaten tasarımcı transferinin ne kadar önemli olduğunu burada görüyoruz. Bu heybetli güzel bir araç olmuş. Dikkatimi çekti benim de gene. Hani böyle fotoğraftan bile bakarken dikkatimi çekti. Hatta bir de şey vardı. Yine üstünün de göründüğü fotoğraflar arasında var. Böyle üstten bir fotoğraf görünüyor. Şık bir araç olmuş bence. Fiyat da eğer hani şeyse diğer dolu modellerinde
fiyat de gerçekten güzel onu söyleyeyim hemen sen böyle sormuşken. Bu arada 2.190.000 TL'lik fiyat Tekno donanım seviyesinde yani giriş seviye donanım seviyesindeki hafif hibrit versiyon için 160 beygirlik. Daha üst versiyonda yine 160 beygirliğin Espri Alp'in daha sportif detaylara sahip donanım seviyesi. Onda fiyat 2.465.000 TL'ye çıkarken benim bahsettiğim 200 beygirlik full hibrit E-Tech versiyon 2.835.000 TL. Yani Avustralya'da şöyle yavaş yavaş böyle 3 ya milyona arkadaş. Doğru gidiyor yani.
Ya arkadaş.
Üzücü ya hani Renault diyoruz.
Ya.
Her zaman böyle tabii. Tamam hani şu an bir Clio'dan bahsetmiyoruz ama Avustralya'da yani 3 milyona dayanmaması lazım.
Dayanmaması lazım ama işte yani hem yok işte vergiler yani ÖTV meselesinin gerçekten biraz insaflı hale gelmesi lazım. Ha böyle söylüyorum gelir mi? Elektrikli arabada bile şu an zammın kapıda olduğunu artık hani hepimiz neredeyse görüyoruz yani. O yüzden insanlar arabalara saldırır hale geldi yani. Özellikle Tesla tabii başka bir yerden talep gelmiyor da Türkiye'den gelince adam da buraya yağdırmaya başladı. Bugün fotoğraf gördüm. Böyle siyah silme siyah arabaları doldurmuşlar. Birisi demiş ya kardeşim evet. Siyahı doldurdunuz buraya falan demişler. Bence güzel de bir arada siyah ama bilemiyorum tabii farklı renklerini belki tercih ediyor. Bence siyah çok güzel bir renk şeyde Tesla'da da. Ama yani öyle fena oldu ki insanlar elektrikli araçlara da saldırıyor. Hani zam gelecek diye. Çünkü iyi bir zam yani iyi derken dörtte bir zam gibi hani bugün baksan 2 milyonu aşağı yukarı alıyorsan diyelim arabayı 1.900 gibi alıyorsan yani sanki bir sonraki seviyede biz böyle 2.5 gibi falan bir senaryo görecek gibi duruyor. O yüzden tabii sonrasında hangi araç ne kadara gelecek? Bizim yaptığımız o bir video vardı işte vergi oranları ne olursa daha iyi olur işte bu menzil cezalandırılmamalı yani daha büyük bil daha fazla olmaması falan diyorduk. Ama yani bu tarafın da bir günahı yok şimdi bu tarafta ne günahı vardı bu adamlar bu arabayı bu paraya satmak zorunda kalsınlar. Tekno donanım da güzelmiş yani nasıl olsa arabanın şekli şemali çok değişmiyor. Ama gönül ister ki böyle işte o daha hem arkada yönlendirildiği normalde bizim böyle işte, hoş yani bahsettiğin zaman bile söylerken bile hoş yani arka tekerlekler de dönsün ne kadar güzel ama tabii dönen öyle dönmüyor zamlı dönüyor diyoruz yani ya 3 harfliye yakalanıyorsun ya 3 harfliye yakalanıyorsun yapacak bir şey ya zamma ya Çinli'ye yakalanacaksın peki hemen sıradaki habere geçelim teşekkürler ağzına sağlık yine güzel bir şeydi evet gene merak edilen bir konu X320 BMW X320 Türkiye'de yine fiyat ve özellikleri güzel okunan haberlerden bir tanesi ama bakalım Barış'ın filtresinden geçince buraya nasıl gelecek?
Evet aslında başta da söylediğim gibi Türkiye'ye özel bir motor yani özellikle lansmanda bunun altını çiziyorlar. Türkiye'ye özel geliştirilen motor ve donanım seçenekleriyle ama benim yaptığım haberde çok sevdiğim çok beğendiğim bir yorum vardı. Özellikle onu söylemek istiyorum. İşte motoru Türkiye'ye özel ama fiyatı değil. Hani gerçekten bu noktada çok bir güzel bir yorum olmuş BMW X3'ün bu versiyonuyla alakalı. Türkiye özel motor dediğimiz yani bunun dizel motorlusu yanlış hatırlamıyorsam 7 milyonun üzerinde bir satış fiyatına sahip %150 ÖTV dilimine giriyor. Bunu da Türkiye özel motorla işte yapabildikleri maksimum, çünkü artık hani şey oluyor ya, minimum dip oran diyoruz ya artık, çünkü zaten bunlar kaybetmişti. Fiilen %45'leri, 50'leri, 60'ları, 70'leri kaybetmiştik. %80'den başlıyorduk. Artık dip %80 olarak şey yapıyoruz. Bu Türkiye özel olarak getirilen motor da %80 ÖTV dilimine giriyor. Bu %80 ÖTV dilimiyle beraber X-Line tasarım paketinde 5 milyon 71 bin 500 TL, M-Sport tasarım paketinde 5 milyon 350 bin 700 TL olarak fiyatlar karşımıza çıkıyor. X3 fiyatları tabii ki diğer %150'lik ÖTV dilimine giren 7 milyonluk versiyona göre daha ucuzlar, ama yine de baktığın zaman fiyat noktasında bu fiyatların oldukça yüksek olduğunu söylemek lazım. Bu Türkiye özel geliştirilen motor 1.6 litrelik bir motor. 190 beygir güç ve 310 Nm maksimum tork üretiyor. Aracın sıfırdan yüzeye çıkması 8.4 saniye sürüyor ve bu motor hafif hibrit desteğine sahip. Hafif hibritleri her zaman biz konuşuyoruz. Çok uzatmayacağım bu konuda ama ben hani full hibritler kadar etkili olmadığını, işte markaların bu işte emisyon, biliyorsun Avrupa'da özellikle emisyon üzerine çok gidiyorlar. Emisyon, katı emisyon kuralları geliyor, markaları bu emisyonları düşürmeye çok zorluyorlar. Aslında bu hafif hibrit de bu emisyon karmaşasından, bu emisyon zorlamasından türemiş bir motor seçeneği olarak geliyor bana. Yani full hibrit evet var, tamam, Toyota senelerdir bu işi gerçekten başarılı yürütüyor. Hibrit motorlarıyla ünlü ve gerçekten de yakıt tüketimine etkisi olduğunu İyi bir şekilde görüyoruz full hibrit motorlarda, ama hafif hibritlerde gerçekten yani çok ucu, çok ufak bir etkisi oluyor bunların. Belki yok denecek kadar az. O yüzden yani fiyatı da bir yandan yükselten bir detay. Çünkü ekstra araca ufak da olsa bir batarya koyuyorsun, elektrik motoru koyuyorsun. İşte bu şeyi daha kompleks hale getiriyorsun. Bu da tabii ki fiyatı arttırıyor. O yüzden hafif hibrit desteği olması bence çok da iyi değil. Çünkü ortalama değerlere baktığımızda 7.4 ile 8.2 litre bir aralığında bir birleşik yakıt tüketimi olduğunu görüyoruz bu otomobilin. X3 gerçekten özellikle yeni jenerasyonuyla beraber tasarım noktasında beğenilen otomobillerden bir tanesi. BMW özellikle biliyorsun sedan modellerinde özellikle son dönemde ortaya attığı böyle tasarım çizgileriyle biraz eleştiriliyordu. Ama en azından SUV tarafında X3'ün şık bir model olarak yoluna devam ettiğini söylemek mümkün. M-Sport ve X-Line donanım seviyesiyle, yani tasarım paketleriyle geldiğini söylemiştim. Burada işte birbirinden farklı tasarım karakterleri sunuyor. Dikey ve çapraz çıtalı yeni BMW böbrek ızgaraları kendini gösteriyor. Onun dışında aydınlatmalar ön tasarımda dikkat çeken detaylar olarak karşımıza çıkıyor. T şekilli arka aydınlatmalar var. Yatay yatık T şekilli stoplarımız, LED stoplarımız kendini gösteriyor otomobilde. Böyle kapı kolları tabii ki hem zemin, yani şeyden, gövdeden dışarı taşmıyor ama tamamen gizli değil. Yani tam pürüzsüz bir yüzey oluşturmuyor. Bunu genelde elektrikli otomobillerde görürüz ama bunda da görmek açıkçası yine otomobilin aerodinamik yapısını iyileştiren detaylardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Teknoloji tarafında tabii ki otomobilde birçok şey var. Sürüş asistanı plus, dur kalk özellikli, aktif hız sabitleyici, şerit takip asistanı gibi pek çok akıllı sistem kendisini gösteriyor donanım seviyeleri arasında. Bunun dışında park asistanı, geri görüş kamerası, aktif park mesafe kontrolü ve geri görüş asistanı gibi, geri sürüş asistanı gibi birçok özellik bu otomobilde kendisini gösteren detaylar olarak karşımıza çıkıyor. İç mekanı aslında oldukça yine BMW'nin yeni modellerinde gördüğümüz gibi bitişik ekranlardan oluşan bir dijital panel bizi karşılıyor. 12.3 dijital gösterge ekranı ve 14.9 inçlik böyle yatay olarak uzanan geniş bir yüksek çözünürlüklü multimedya ekranı bizleri karşılıyor. Harman Kardon surround ses sistemi 15 hoparlör ve 750 watt gücünde olmasıyla tabii ki müzik severler için ekstra bir böyle özellik olarak kendisini gösteriyor bu otomobilde. Dediğim gibi motor Türkiye'ye özel ama fiyat Türkiye'ye özel değil. Bu yorumu ben çok beğendim gerçekten. Böyle yani özetleyebilirim.
Evet, yani tabii şimdi 7 milyondan 5 milyona düşürebilmek için motor değişimi takdirlik bir hareket ama işte ne yapacaksın yani motoru, hani şimdi motor Türkiye'ye özel deyince normalde mesela ne olur? Yani Türkiye'ye özel mesela daha iyi falan. İşte öyle değil. Bizde fiyat tuzağına yakalanmamak için mecburen aslında diğerinden kırptığın, hani ya buna göre vermek zorunda kaldığın, yani elektrikli araçlarda da gördüğümüz gibi, yani tamam biz bunu şeye uyduralım, yani hani bu tarafa uygun hale gelsin, kırpalım madem öyle. Yani kırpılmış bir aslında motor böyle bakarsak herhalde, değil mi? Yani aslında Türkiye özel der, yani Türkiye özel kırpılmış motor. Yani hani bu sanki hani güzelmiş gibi söylenen. Ama aslında o da gene bizim için, yani bunu BMW'yi kötülemek için söylemiyorum. Hani onlar tabii ne yapıyor? Diyor ki yani hani böyle kurtaralım. Evet doğru, bak ne güzel adam onu evet. düşünmüş hani. Çünkü bu adamlara sen diğerini verdin ama kırpılmış vermediği zaman canları daha çok acıyor bu. Ben madem öyle böyle yapayım demiş adam, gene sağ olsun ama işte maalesef gene üç harflinin
işte bize içten yanmalarda biliyorsun 1.6 litreden sonrası haram. Yani burada da gördüğün gibi yani Türkiye özel dediğimiz motorda 1.6 litrelik motor ama yani 1.6 litre motor 5 milyon olmamalı yani. Olmak. Her ne kadar BMW'den söz ediyorsak da, her ne kadar yani ÖTV evet %80 olsa da 1.6 litrelik motor 5 milyon olmamalı.
Yani gerçekten bir araba ne 5 milyon ya 7 milyon etmemeli. Yani bunu hep konuştuk zaten. Yani adam yani evet. Biz hep aynı yere geliyoruz. İşte bir marka model hep artık onu da söylemeyeyim diye söylemeyeyim bari de. Yani adam onu 2 milyona alıyor. Sen bunu 7 milyona satıyorsun derken bunu marka için söylemiyorum yani. Türkiye'deki şartlar gereği 7 milyona satılmaz yani 2 milyona satılan bir araba. Babalar gibi bir arabayı orada 2 milyona alan birisi varken sen bunu 7 milyona burada satmamalısın yani. Sattırmamalısın. Olmaması lazım. Elektrikli arabada gördük zaten bunu. Onu da fazla gördük. Yakında onu da göstermeyecekler diye tahmin ediyorduk. Konuştuk. Bu da gene bizim programda var. Yani hani billahi tamam şey de denilebilir. Ya kardeşim bunu bilmek için müneccim olmaya da gerek yok ki falan da diyebilirsin. Zaten gel içinde evet. görürsün yani. Ama durum maalesef bu. BMW'de sevindirmedi. Yani o da sevindirmedi. Yani yaptın da kardeşim yani tamam. Fiyatı da keşke başka bir şey daha yapsaydın. Hani evet doğru, güzel bir yorum yapmış. Teşekkür ediyoruz kendisine. Evet hemen sıradaki haberimize geçelim. Madem elektrikte bu kadar dedik. O zaman uzun gövdeli Tesla Model Y. Yani Türkiye'yi de acaba YL long olarak söylemiş. Çin'de satılacakmış galiba anlaşıldığı kadarıyla. Ama hani bize de bir göz kırpar mı? Ne bu kadar hani özel önemli bir şey mi bu? Önemli bir güncelleme midir? Senden alalım detayları.
Evet, aslında uzun zamandır konuşuluyordu, bekleniyordu. Tesla tarafında asıl beklenen tabii ki yenilik, ürün gamında yenilik olarak nitelendirilebileceğimiz şey Model Q olarak da belki adlandırılacak. Böyle ufak hatchback, uygun fiyatlı olması beklenen hatchback model. Ama böyle bir daha uygun fiyatlı, daha ucuz bir Model Y güncellemesinin de geleceği söyleniyordu. Uzun aks mesafesine sahip ki. Yani uzun aks mesafesi belki hani bunu merak edenler olur. Neden Tesla böyle bir güncelleme yaptı özellikle Çin odağında? Çinliler gerçekten büyük, heybetli arabaları seviyorlar. Yani Tesla özelinde değil, baktığımız zaman yıllardan beri birçok markanın Avrupa'da olsun, farklı pazarlarda olsun satılan modellerini Çin'de L, yani L takısıyla beraber long olarak da isimlendirebiliriz bunu. Uzun aks mesafeli versiyonlarını tanıttığına şahit oluyoruz. Çok uzun zamandır yani lüks modellerde özellikle işte Audi tarafında, farklı lüks modeller tarafında böyle L takılı uzun aks mesafeli modellerin satışa sunulduğunu görüyoruz. Tesla tarafında da yine Çin öncelikli olmak üzere Model Y'nin L takılı uzun aks mesafeli versiyonu kendini gösterdi. Ben burada şeyi çok beğendim açıkçası. Modelin arka tarafında bir logo, güzel bir logo tasarımı yapmışlar, logo oyunu yapmışlar. Model Y L olarak koymak yerine Y'yi bir gölgelendirme çok şeklinde güzel. Uzatmışlar. Evet. Hani aracın uzun versiyonu olduğunu belirtmek için gerçekten burada akıllıca bir tasarım oyunu olmuş. Otomobilde en çok beğendiğim detaylardan bir tanesi o oldu. Böyle ufak şeyler belki çok önemsiz gibi görünebiliyor ama gerçekten
tatlı detay ya, çok
etkileri olduğunu söylemek lazım. Ne değişiyor? Tabii ki buradaki en büyük değişiklik aracın aks mesafesinin daha uzun olması. Daha uzun derken hemen şöyle baktığımda detaylara hemen şöyle kendini gösterecek. Aracın 4976 mm toplam uzunluğu var. Yani normal standart versiyona göre 186 mm. Yani nereden baksan şöyle bir 200 mm'lik 20 santimlik bir uzunluk farkı var normal standart versiyona göre. Tabii ki bu neyden kaynaklı? Aks mesafesinin uzatılmış olmasından. Aks mesafesi 3040 mm, yani aks mesafesi tarafında da 15 santimlik ciddi bir uzama söz konusu. Bu tabii ki neyi etkiliyor? Arka taraftaki yaşam alanını büyük oranda etkileyecek. Standart Model Y'ye göre otomobilin daha iç mekanda daha ferah bir yaşam alanı sunmasını sağlayacak. Ha, Model Y zaten öyle bir otomobil değil miydi? Öyleydi. Yani elektrikli otomobiller genel olarak böyle işte şaft tüneli yok,
çok doğru.
Böyle altyapısı birçok şekilde iç mekanın çok ferah olmasına imkan veriyor. İşte aks mesafesinin çok uzun olması imkan veriyor ama Model Y'nin L versiyonu, uzun aks mesafeli versiyonu bu noktada daha da kendini gösterecek bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Burada aks mesafesi uzarken tabii ki iç mekanda oturma kapasitesi de artıyor. 6 koltuklu bir versiyon olarak gelecek. Burada 7 koltuk detayı yok. 6 kişilik bir yaşam alanına yer verildiği belirtiyor. Belki ilerleyen süreçte 7 kişilik bir versiyon da gelebilir ama 2 artı 2 artı 2 oturma düzeni burada Model Y'nin uzun aks mesafeli versiyonunda kendisini gösterecek. Bunun dışında ufak tefek detaylar da var. Özellikle bu artan aks mesafesi ve gövde uzunluğu noktasında C sütunundan itibaren yenilenmiş bir, yani güncellenmiş bir arka tasarımla beraber geliyor ki bunun olması normal. Yani hani bu boyu uzatırken tasarımı da ona uygun hale getirmek, biraz daha onun ebatları, proporsiyonu, çizgileri ona uydurmak en azından otomobilin göze hoş gelmesi açısından bence önemli. Burada da Tesla'nın yaptığı işlerden bir tanesi o olmuş. Tabii ki ufak tefek böyle kozmetik yenilikler de var bu otomobilde. İç mekanı henüz göremiyoruz ama işte dış tarafta yeni jantlar kendini gösteriyor. Yeni arka spoiler, dikkat çeken detaylar arasındaki dış taraftan baktığımız fotoğraflarda yeni koltuklara yer verildiğini görüyoruz otomobilde. Böyle ufak tefek bir tasarım noktasında güncellemeler var. Tabii ki fiyat noktasında nasıl bir fiyatla karşımıza çıkacak, özellikle Çin tarafında, bu detaylar ilerleyen süreçte kendisini gösterecektir diye düşünüyorum. Model Y, Long ya da işte L öncelikle Çin'de satılacak ama ilerleyen süreçte belki Avrupa'dan sonra Türkiye'de de satışa sunulma ihtimali var. Kapılar tamamen kapalı değil ama tabii ki hani Avrupa'da böyle ufak kompakt otomobiller tercih edilirken böyle uzatılmış aks mesafeli bir otomobil ne kadar tercih edilir? Türkiye'de de hani böyle çok alışık değiliz uzun aks mesafeli araçlara ki hani Model Y zaten kullananlardan böyle çok yorumlarını görüyoruz. Zaten zar zor hani dönen ve normale göre biraz daha geniş olduğu için işte park etmesi biraz daha sıkıntılı olan bir araç ki baktığında uzun aks mesafesiyle beraber bu çok daha zor olacaktır. Hani şunu yaptın otomobile, en azından bir arka aks yönlendirme sistemi koysaydın da biraz daha hani toparlanabilir olsaydı, viraj kabiliyeti, dönüş çapı açısından biraz daha toparlanabilir olurdu ama o özellik de yok ne yazık ki. Bu şekilde söyleyebiliriz. Evet. Burada LG Enerji tarafından üretilen lityum iyon bataryalarla donatılacak bu otomobil ve baktığımız zaman özelliklerine ön aksta 142 kWh, arka aksında 198 kWh güç üreten iki tane elektrik motoru var. Toplamda 340 kW yani 456 beygir güç üreten çift motorlu, dört tekerlekten çekişli bir sistemden bahsediyoruz burada. Standart olarak long range versiyonu daha güçlü ve makyaj yüzü Model Y performansa oldukça yakın bir seviyede olarak konumlandırılmış. Burada teknik tarafta altı çizilen detaylardan bir tanesi. Böyle Model Y'nin uzun aks mesafeli versiyonu ilgili detaylar bunlardı. Senin de yorumunu alayım.
Valla ağzına sağlık. Çok güzel anlattın bence. Güzel büyütmüşler arabayı. Yani birincisi o. Yani baktığın zaman tasarımını çok da bozmadan arka tarafında da yine o havalı görüntüyü yakalamışlar. Yani o güzel büyütülmüş. Hani 2-2-2 düzenine baktığın zaman gerçi hani içerideki fotoğrafı tam göremedim. Buradaki buradaki fotoğraftan tam görmedim ama ben bir an şey dedim, acaba 3-3 mü yapacaklar falan diye, ama zaten öyle de olması da beklenmezdi. Yani adam ne diye 3-3 otursun. Yani adamlar rahat oturmayı düşündüğü için biz uymaz diye aklıma gelmedi. Güzel güncellemişler. Ben arabayı sevdim gene. Ama tabii Türkiye'ye gelir mi? Hani gelse hoş olur muydu bilmiyorum. Gerçekten arabanın o büyüklüğünü, mesela az önce ilk açılıştaki araçta da nasıl büyüklükten bahsettiysek, burada da o büyüklüğü gene arka kısma baktığın zaman hissediyorsun ya. Gerçekten büyümüş, başka bir arabaya bakıyormuşsun gibi gözüküyor. Yani o da enteresan. İyi bir tasarım çıkartmışlar bence. Ama çok düz mü dersen de bir taraftan o Model Y'ye, yazıya doğru inen alan da çok düz görünüyor ama gözümü de rahatsız etmedi. Nedense bilmiyorum. Hani bir pozitif mi bakıyorum da öyle görünüyor bilmiyorum. Güzelmiş. Model Y esprisi çok tatlı olmuş. Yani böyle Y diye gitmiş. Evet. Hani reklamı da olur. Yani diye de gider diye belki düşünüyorum. Şık bir araba ya. Yani Tesla tabii artık bu işi biliyor. Çin pazarı zorlu diye konuşuyoruz ediyoruz. Hani adamların orada hala binirlik ve sevmeleri enteresan. Bunu hala koruyabilmeleri ilginç doğrusu. O yüzden hakkını vermek lazım. Artık bakalım ne kadar gidecek. Hemen sıradaki haber için aslında yine Tesla'dayız. Çıkmayalım. Çünkü evet. Model 3 ve Model Y'de de menzilin arttığına dair bir haberimiz var. Ne olacak bakalım efendim?
Evet, aslında şimdi bizi daha çok Türkiye pazarında özellikle %10'luk dilime giren standart range versiyonlar ilgilendiriyor. Onlarda işte özellikle 60-62,5 kilowatt saat kapasiteli bataryalar görüyoruz. Ama uzun menzilli versiyonlarda NMC bataryalarla beraber daha yüksek kapasiteler görebiliyoruz Tesla tarafında. Ve şimdi burada standart range versiyonlarda bir güncelleme yapılmışken uzun menzilli versiyonlarda bir güncelleme bekleniyordu. Yavaş yavaş bu bataryalarla ilgili, bu versiyonlarda kullanılacak batarya ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Model Y ve Model 3'te kullanılacak bu batarya. Baktığımız zaman LG Energy Solutions tarafından üretilecek yine nikel manganez kobalt katotlu bu kimyaya sahip bir batarya. 800 volta geçiş var mı diye merak edenler olabilir. Yine 400 voltluk mimariye sahip bir batarya olarak yoluna devam ediyor. Zaten bu tarafta hani aracın komple elektrik sisteminde, elektrik mimarisinde bir değişiklik yapılması gerektiği için burada sadece batarya değişiyor. Burada yine 400 volt olarak yoluna devam ediyor. Buradaki 2170 silindirik hücreleri kullanacak bu batarya. LG tarafından üretileceğini söylemiştim ve kapasitesi 84.7 kilowatt saat. Öncekilerde 79 kilowatt saat kapasiteli bir batarya varken bunda 84.7 kilowatt saatlik bir batarya kullanacak. Yani baktığımızda kabaca 6 kilowatt saat civarında bir artış anlamına geliyor. Baktığımızda küçük bir değer olarak görünebilir ama otomobilin menziline katkısı iyi olacaktır. Özellikle burada araçta şimdi bunu sağlamak için, burada kapasiteyi arttırabilmek için daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip hücreler kullanmışlar. Bunun sonucunda da bataryanın ağırlığı azalmış. 8 kilogram azalmış ve 448 kilograma düşürülmüş. Burada tabii ki hem ağırlığın azaltılması hem de kapasitenin arttırılmasıyla aslında eski bataryaya göre yine bir denge sağlanmış otomobil tarafında diyebiliriz. Burada tabii ki menzile nasıl bir katkısı olacak? Menzile katkısı oldukça iyi. Hemen şöyle o detayları da paylaşayım. Model 3'ün Highland versiyonu, ki en yeni versiyonu, bu makyajlı versiyonu da WLTP'ye göre uzun menzilli arkadan itişli versiyonda 50 kilometrelik bir artış olacak. Toplamda bunun 750 kilometre gibi etkileyici bir değere ulaşacağı belirtiliyor. Onun dışında uzun menzilli 4 tekerlekten çekişli versiyonda 31 kilometre, yine performans versiyonda 33 kilometrelik bir artısı olacak. Türkiye'de satılan yeni Model Y tarafında, tabii ki bunlar uzun menzilli büyük bataryalı seçeneklerden bahsediyorum, onun uzun menzilli 4 tekerlekten çekişli versiyonda 32 kilometrelik bir menzil artışı olacak. 32 kilometrelik artışla beraber menzil 600 kilometre civarına ulaşacak diyebiliriz. Model Y tarafında da gerçekten bunlar az gibi görünen ama etkileyici değerler olduğunu söylemek lazım. Model Y'nin performans versiyonuyla ilgili herhangi bir menzil artışı konusunda detay paylaşılmamış. Büyük ihtimalle bu detaylar da yavaş yavaş ilerleyen süreçte kendisini göstermeye başlayacaktır. Bu yeni bataryalara geçiş konusunda herhangi bir zaman aralığı verilmemiş ama 2025'in 4. çeyreği gibi böyle resmi olarak tanıtılması ve kademeli olarak geçişin yapılması belki de konuşuluyor bu noktada. Zaten 4. çeyrede artık çok uzak değiliz. Önümüzdeki aylarda büyük ihtimalle bu gerçekleşecektir diye söyleyebiliriz.
Yani güncel vergi fiyat, güncel ÖTV fiyatlarıyla beraber yeni pilleri de görebiliriz gibi görünüyor. Yani evet, ben çünkü öyle görüyorum yani. Hakikaten bunların her biri yeni fiyatlarla konuşacağımız şeyler olabilir. Çok muhtemeldir gibi gözüküyor. Yani daha önceki malum nilamından dolayı yani TOGG'la ilgili sayfayı paylaşmıştık, söylemiştik yani böyle olabilir diye. O yüzden artık öyle olacaktır. Yani tabii güzel bir şey, bence de önemli. Söylediğin hani teknik açıdan da baktığımızda önemli. Bu yani her kilometre, yani tabii her kilometre bir kilometre arttı demiyorsun. Yani 50 kilometreden bahsediyorsun, 30 kilometreden bahsediyorsun. Bunlar bence kıymetli oranlar ki Tesla'da daha çok şeyi de görüyoruz. Yani hep mesafeyle ilgili, menzille ilgili daha doğrusu yakınlık görüyoruz. Yani gerçekten iyi tutturuyorlar. Pil ömrü konusunda, pil verimliliği konusunda çok güçlüler. O yüzden bence etkili bir güncelleme bu. Bir öncekine de LG'nin bataryalarını söylemiştin. Yani Model Y Long'da da L'de de pardon Model Y L'de de LG'ninkileri kullanacağı söylenmişti. Enteresan, Kore, Güney Kore'de markası olan LG'nin demek ki böyle iyi bir teknolojisi var ki bu tarafta böyle Çin'deki çıkacak bir otomobilde onun da etkisini görüyoruz. O da dikkatimi çekti doğrusu. Evet efendim, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Barış. Hakikaten yine her hafta olduğu gibi mis gibi anlattın. Çok teşekkür ediyorum. Bence bütün özellikler, yani ne varsa bunu anlatıyorsun. Seyircilerimizin bunu sevdiği ve senin özellikle çağrına da ben bu yüzden yanıt geldiğini düşünüyorum. Yani hem çok detaylı anlatma, kapsamlı anlatış. Yani biz yer değiştirsek bile hani işte sağdaki sola geçmiş, soldaki sağa geçmiş olduğunda bile yorumlara yansıdığı için çok teşekkür ediyorum. Sana, senin de yüreğine sağlık, ağzına sağlık, bilgine sağlık. Ve tabii ki sevgili izleyenlerin de gözlerine sağlık, eksik olmasınlar. Bu detaylara bile dikkat ediyorlar. O yüzden hoşuma gidiyor. Buyursunlar, söz sende.
Evet, senin de dediğin gibi öncelikle senin de ağzına sağlık abi. Ve detaylı takip eden, detaylı, dikkatli izleyicilerimize gerçekten çok teşekkür ederiz. Her zaman olduğu gibi yine kapanışımızı yapalım. Oto Gündem serisini izliyor ve beğeniyorsanız ama hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, sadece emoji de olsa yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Bu hem bizim motivasyonumuz hem de YouTube algoritması için, öne çıkmamız için oldukça önemli ufak detaylar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.